Ayrım 5.
Bir zamanlar onlara çok yakın olan kendisi, şimdi annesiyle babasını parçalamak istiyordu. O kendi kariyerini kuruyordu. Bir zaman planı vardı. Hala etkisinde olduğu Dutch anılarını silip atmanın en kolay yolu başarıydı. Karl'ın özlemi 2000'de Bundestag üyesi, 2010'da da şansölye olmaktı. Politikaya gerçek ilgisini asla dışa vurmadığı için ortada ironik bir durum vardı. Tutkusu çok yeniydi. SDP'yi bir futbol takımını seçer gibi seçmişti. Basit kurala göre kötü zamanlarda takımının yanında olursan er geç bir ödül alırsın. Gençken tarih ve politika konularındaki sonu gelmez konuşmalardan hep uzak durmuştu. Babaannesi Gertrude'u severdi. Kendisini yatırırken hep son savaşın serüvenlerini, kahramanlık hikayelerini ve Almanya'da Hitler'e karşı direnişi anlatırdı. Kendisini SDP'yi Hristiyan demokratlara tercih etmeye yönelten belki de o zamanlardan kalan bir şeydi, kim bilir. Karl yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Bir araştırmacı arandığı duyurusunu görüp başvurmuş, ne var ki değil kabul edileceğine, görüşmeye çağrılacağına bile ihtimal vermemişti. Ebert Vakfı yeni mezunlar arıyordu. 20'li yaşlarında düşünce yapısı bilgisayara uyum sağlayacak ve Olle Neuer Strasse'deki SDP merkezinde politika üreten kadroya uygun belgeleri sağlayacak gençler. Mülakat iyi geçmişti. Dacı soğukkanlılıkla eleştirmesi görüşmeyi yürüten iki kadını etkilemişti. Eski doğudan bazı rakiplerinin aksine Karl duygusallığa yer vermemiş, ağzından öyle tumturaklı özgürlük söylemleri boşalmamıştı. Klinik bir yaklaşımı vardı. Devlet mülkiyeti sisteminin üretilen malların teslim edilmesi ve dağıtılmasını becerememesi üzerinde durmuştu. Çöküşün nedeni maddi eksiklikler, yoksullaşmış bir ideolojiyi ortaya çıkaran, iflas etmiş bir ekonomiydi. Düşüşü tetikleyen de demokrasi ve özgürlük gibi soyut simgelere duyulan büyük özlemden ziyade bu olmuştu. Kadınlar etkilenmişlerdi. Lacivert elbiseli, gri papyonlu bu uzun boylu genç adama dikkatle baktılar. Zeki olduğu her halinden belliydi. İçgüdüleri tutucuydu. Not alışı, çantasındaki titiz dosyalama sistemi, kısacası her şeyi işine düzenli ve sistematik bir bakışla yaklaştığını gösteriyordu. Onu 2 saat kadar konuşturdular. Bu süre içinde Karl'ın duygularını dışa vurduğu tek soru, CDU için çalışsaydı aynı derecede mutlu olup olmayacağıydı. Elbette hayır. Karl'ın sesi biraz yükselmişti. Ben bir sosyal demokratım. İki kadının büyüğü olan 60'lı yılların öğrenci hareketlerinde yer almış Eva Wolf, karşısındaki gencin az da olsa bir isyan belirtisi göstermesini isterdi ama göstermemişti. Bunun üzerine o da omuzlarını silkti. Bu çocuklar farklıydı. Eva, vakfa yazdığı ve Karl'ın işe alınmasını öneren raporunda yeni sosyal demokrat modelin tipik bir örneği olarak tanımlamıştı onu. İktidara tam bir köle. Tek bir saplantısı var. SDP'yi nasıl iktidara getirebiliriz? Bunun yolu Bavyeralılarca kabul edilebilen fikirler geliştirmekten geçiyorsa bir taslak yazmaya hazır. IG Metal'deki dostlarımızın canını sıkmak pahasına eski parti kalıntılarını temizlemekten geçiyorsa böyle bir politikayı da hararetle destekleyecek. Birkaç ay içinde Bonn'a taşınmaya hazır olup olmadığını sorduğumuzda Berlin'i ertesi gün terk edebileceğini söyledi. Tilman'ın onunla uzun uzun konuşmasını ve nihai kararımızı ondan sonra vermemizi öneririm. Karl Mayer'i enstitüde araştırmacı olarak tutmak yazık olur. Doğrudan parti örgütünde bir görev vermeliyiz. Hızlı düşünüyor ama sezgisel sonuçlara gözü kapalı değil. Her şeyi dikkatle düşünüyor. Onu sınarken yazdığı bir söylevi de ekte gönderiyorum. Birkaç özgün cümle hemen gözünüze çarpacak. Scharping böyle söyleyiler verebilse kim bilir belki kazanabiliriz. Parti merkezindeki arkadaşları Eva'nın bu konulardaki sezgilerine büyük saygı duyarlardı. Karl vakfa girdikten bir ay sonra SDP'nin araştırma bürosuna yerleşmişti bile. Bonn'a taşınmasının sonuçlarından birisi Eva ile sağlam bir dostluk kurmasıydı. Karl'dan 25 yaş büyük olan kadın yaşamının bu kritik döneminde bir ölçüde babasıyla annesinin yerini almıştı. Geçmişi hakkında konuşabildiği tek arkadaşı oydu. kadına kendisini çok rahatsız eden Gerard'ın intiharını anlattı. Gerard kendisini anlar ve Karl'ın Marksist politikaya olan kaygısızlığından endişe duyardı. Ona şöyle bir de şarkı söylemişti. Şeytanın arkasından huzursuzluk gelir, Tanrı'nın arkasından sadece can sıkıntısı. Eva'ya bazen Gerard'ın kendi babası olmasını istediğini anlattı. Kafasındaki karışıklığı yaratan şey, Gerard'ın Vladi ile yakınlığı, hatta politik kardeş olmalarıydı herhalde. Helge'ye yazarken birkaç kere Gerard'dan bahsetmiş, annesi de anlayışlı karşılıklar vermişti. Vladi'ye ise hiçbir şey yazmamıştı. Oysa Gerard hakkında konuşmaya ihtiyacı olan kişi Vladi'ydi. Karl bazen babasını neden cezalandırdığını merak eder ama sorusuna tatmin edici bir yanıt veremezdi. Eva dinlerken hep anlayışlıydı. Koruması altındaki bu gencin yaşadığı duygusal karmaşa ile politikada kendine güveni arasındaki çelişkiye şaşıyordu. Dün gece yemek yerlerken onu hem avutmuş hem de yüzleşmişti. Her şeyin bir sınırı var Karl. Bir çiftin birbiri için, bir babanın oğlu ya da bir annenin kızı için yaptıklarının bir sınırı vardır. Gerçek şu ki sen babanı çok seviyorsun, kabul ettiğinden de fazla. Gerard'ın ölümü bunu kendine itiraf etmeye zorlamış. Ama tereddüt içindesin. Neden? En çok ihtiyacın olduğu anda baban sana yardım etmedi diye kırgınsın. Peki sen hiç babana yardım ettin mi? Matthias sana yardım eder mi? Eva gülümsedi. Ailesinden Karl'a sık sık söz ederdi. Vakfın Almanya bölümüne araştırma müdürü olarak atandığında film yapımcısı kocası Andy'den ayrılmıştı. Ancak dostlukları devam ediyordu. Oğlu Matthias Berlin'de yarı anarşist yeşil bir rock orkestrasında solistti. Karl'la aynı yaştaydı. Tabii başka ortak yönleri yoktu. Dik başlığına rağmen Eva oğluna hayrandı. Karl'ın sorusunu hayır diye yanıtladı. Ama benim de ona fazla ihtiyacım yok. Matthias babasına çok yakındır. Ortak bir sürü kusurları var. Mali durumları pek istikrarlı olmasa da bir şekilde idare ediyorlar. Para göndermeme ikisi de izin vermiyor. Birbirlerine yardım eder ve beni hain olarak görürler. Matthias eskiden radikal ve saf olan, şimdi ise SDP'ye girip kirli düşünceleri benimseyen bir anne hakkında yeni bir şarkı yazdı. Stefan Haim'i destekleyenlerin kampanyasında bu şarkıyı sokaklarda söylediklerini duydum. Karl, senin aksine benim Matthias'ım Bond'dan nefret eder. O yüzden ayda bir kere Berlin'e gidiyorum. Yakında sen de Berlin'e gideceksin. Ve ben burada yapayalnız kalacağım. Monika da seninle gelecek mi? Karl'ın yüzü kızardı. Monika'yı nereden biliyordu? SDP merkezi Berlin'e taşınıyor ve Karl o günü korkuyla bekliyordu. Korkusunun nedeni Monika'ydı. İyi ama Eva bunu nasıl öğrenmişti? Hiç beklemeden sordu. Bu sır değil ki. Sana birkaç kere telefon ettim. Arkadaşın Monika ile telefonda konuştuğunu söyledi. Ciddi mi bari? Bilmem. Çalıştığı bankada önemli bir konumda biliyorsun. Amirleri rakiplerinin onu kapıp götürmesinden korkuyorlar. Kız bizden mi? Bilmiyorum. Politika ile ilgilenmiyor. Bütün politikacılar yalancı ve pislik, onun sözleriyle. San Francisco'da bir yıl kalmış. Büyük babası SS albayı ve Heinrich Himmler'in gözdesiymiş. Annesi Mao'cuymuş, şimdi ilkokul öğretmeni. Babası Stammheim'da ölmüş. Monika onun intihar etmiş olamayacağını söylüyor ve öldürüldüğüne inanıyor. Bilmiyorum. Politikadan neden uzak durduğu anlaşılıyor. Kimi zaman çok zalim. Kavga ettiğimizde benim Bundestag'a girip yalan söylemek ve cebimi doldurmak isteyen bir pislik olduğumu söylüyor. Onun Bundestag'daki bir SDP üyesinden daha çok kazandığını söylediğimde ise parasını sahtekarlıkla değil, hiçbir kuralı çiğnemeden borsada oynayarak kazandığını söylüyor. Onu seviyorum Eva. Benim çocuklarımı doğurmasını istiyorum. Ben de senin bir robot olduğundan ve sevgilinin tıpkı sana benzeyeceğinden korkuyordum. Beni bayağı şaşırttın. Sen de ne gördüğünü merak ettim doğrusu. Haftaya onu bana getir. Çarşambaya yemeğe, tamam mı? Olur ama Monika adına söz veremem. Ona Matthias'ımın çılgın bir rock grubunda şarkıcı olduğunu söyle. Belki o kadar itici bulmaz beni. Ne dersen de işte ama mutlaka getir. Karl bir gününü yeni bir koalisyon ihtimali hakkında rapor hazırlayarak geçirdi. SDP'nin iktidara gelmesini, Scharping'in şansölye olmasını istiyordu. Kendisi de 2000 yılına kadar Bond'a kalsa iyiydi. O zamana kadar yaralar kapanmış olur, Vladi'yi bile yeniden görmeye başlayabilirdi. Günlüğüne bir not aldı. Geçen yıl, geçmişinden uzaklaşma çabalarının en yoğun döneminde babasının doğum gününü unutmuştu. Aynı hatayı tekrarlamayacaktı. O anda Vladi'yi hala ne kadar sevdiğini anladı. Bunu keşfeder keşfetmez de şoka girdi. Vladimir Meyer sevinçten havalara uçuyordu. Dünkü Neues Deutschland'ta Rus edebiyatında yeni akımlar üzerine uzun bir makalesi yayımlanmıştı. Yazısı sosyalist gerçekçiliğin yerini piyasa gerçekçiliğinin aldığını ve aynı derecede feci sonuçlar yarattığını biraz da esprili bir polemik üslubuyla anlatan bir denemeydi. Humboldt'taki görevinden atıldıktan sonra yayımlanan ilk denemesiydi bu. Sonuç hoşuna gitmişti. Küçük bir zafer. Düşmana teslimiyeti kolay kabul etmeyeceğini açıkça gösteren bir işaret. Genç Karl'a köpük zerrelerinden öte şeyler olduklarını gösterecek, onlarla edebiyat yumruklarıyla mücadele edecekti. Birkaç eski arkadaşı telefon edip kutlamışlardı. Eski günlerde olsa ilk önce Gerard telefon ederdi. Ama Gerard ölmüştü. O beni iyi tanırdı diye düşündü Vladi. Beni içine düştüğüm bu melankoliden nasıl çıkaracağını bilirdi. Yargıları aklı başında ve güvenilirdi. Kıskançlık nedir bilmezdi. İyi yürekli Gerard bu dünyadan fazla bir şey istememiş ancak direnmeyi de bırakmıştı. Yeni Alman düzeni maskesini takmış olan ölüm onu çağırmıştı. Dışarıda geceyi ve sokağı örten bir sis vardı. Vladi evden çıkmamaya karar vermişti. Meyhanenin zorlama neşesine katılmaktansa hayaletlerle sarılı olmak çok daha iyiydi. Biraz okudu, odanın içinde yürüdü, eski mektuplara göz attı. Kendi kendisiyle, Helge ile, Gerard'la konuştu ve gecenin ikisinde yatıp uyudu. Bunlar dün oluyordu. Sabah epey geç kalkmıştı. Havaya baktı, açık bir gündü. Ancak kış gölgeleri manzarayı lekelemeye başlamıştı. Birkaç saat sonra hava kararacaktı. Derhal yataktan fırladı, aceleyle giyinip kendini sokağa attı. 1,5 saat amaçsızca dolaşıp kendini üzgün ve yalnız hissettiği bir sırada Kudam'da elden düşme kitap satan bir dükkana girdi. Kitap raflarını görünce keyfi biraz olsun yerine gelmişti. ''Burada ne işin var?'' Evelin arkasında duruyordu. İkisinin de şaşkınlığı yüzlerinden okunabiliyordu. Evelin gülümseyip gerçek bir sıcaklıkla sarıldı ona. ''Aynı pardüsü, aynı Vladi. Neden tıraş olmadın?'' Vladi gülümseyerek omuzlarını silkti. Bunalımı bir anda uçup gidivermişti. Evelin'i görünce endişelerini unuttu. Berlin'de en iyi kahvenin verildiği küçük bir sanat galerisine yürüdüler. Evelin aralarında hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Sanki sadece eski öğretmeniydi. Vladi'nin o akşam ilk filminin basın gösterimine gelmesi ve ardından kutlama yemeği için ekibe katılmasında ısrar etti. Kocam ve kocamın erkek sevgilisiyle tanışırsın. Haydi Vladi, hiçbir işin yok belli. Filmin bir komedi. Sen bile güleceksin, görürsün. Vladi içinden nasılsa her an fikir değiştirebileceğini söyleyerek daveti kabul etti. Yeni bir iş buldun mu? Vladi hayır anlamında başını salladı. Ya da yeni bir politika? Başını bir kere daha salladı. Geçmişte yaşamayı bırak Vladi, uyan artık. Sonra görüşürüz. Kadın gittikten sonra Vladi bir kahve daha ısmarladı. Düşüncelere dalıp giderek orada bir saat daha kaldı. Henüz çok kısa bir süre önce önünde uzanan bomboş günü düşünerek güzelim sonbahar güneşini görmezlikten gelmişti. Dertlerinin çaresi Evelin olabilir miydi? Vladi gözlerini kapatarak birlikte geçirdiği günleri hayal etmeye çalıştıysa da bir yararı olmadı. Görmek istemediği dünya beyninin içine gömülüydü ve bu asla yok olmayacak gibiydi. Gerçeklik dünyayı paramparça etmişti. Rüyalarında ve karabasanlarında hala duruyordu. El değmemiş haliyle. Olduğu gibi. Bürokratik yasalar labirenti, kendine özgü töreleri, yerleşip kök salmış mantıksızlığı, alışılagelmiş zalimliği, insanın sadece biçimsizleşmiş bir dünya gördüğü çarpık merceğiyle eski Prusyacı, Stalinci, Daç. Tarih onu bir yurttaş olarak onursuz bırakan yeni bir dünyada yaşamaya mahkum etmişti. Üstelik kendisi gibi düşünen çok insan vardı. Bir keresinde iyice sabırsızlaşan Gerard'a bundan acı acı yakınmıştı. Vladimir Meyer eski Daç'ta bugünkülere tercih edilecek yaşam biçimleri olduğunu düşünmekte yalnız değildi. Çok sayıda insan sorunlarını devletçilikten serbest piyasa ekonomisine sancılı geçişin geçici bir sonucu olarak görüyordu. Kendisi farklıydı. Her şeyi büyük bir felaket olarak değerlendirip kenara atmaya reddediyordu. Düşüncelerini dostlarına açtığında ise aldığı yanıt genellikle şöyle olurdu. Bizim için de kötü elbette Vladi. Ama her sabah burada, Berlin'de uyandığımızda, Saraybosna'da ya da Moskova'da olduğu gibi gün bitince hala yaşıyor olup olmayacağımızı düşünmüyoruz. Vladi bu tür tartışmalardan hoşlanmazdı. Olmuş bitmiş gerçeklere körü körüne tapma insanı her zaman pasifliğe götürürdü. İnsan yaşadığı anla neden uzlaşmak zorundaydı ki? Böyle bir tutum duvarın yıkılmasına asla izin vermezdi. Sadece başka yerlerde olanlar daha kötü diye var olan durumu kabullenmeyi reddediyordu. Tarih o zaman bir mazerete dönüşüyordu. Rahminden küçük yeni cumhuriyetler dökülen lanetli bir tarihti bu. Canavarca yaratıklar. On yıllarca süren bu doğal olmayan hamilelikte ucubelerin doğmasından başka ne beklenebilirdi? Erkekler, kadınlar ve çocuklar yeni devletler için yaşayıp ölüyorlardı. Geçmişte aynı şeyi imparatorluklar için yapmışlardı. Yalnız arada şöyle bir fark vardı. Eskiden istemeyerek ve inanmayarak savaşmışlardı. Herhangi bir işte çalışırmış gibi. Bugünse savaşa inatçılıkla, kafaları ve gövdeleri hoşgörüsüz bir hevesle çarpılmış olarak gitmekteydiler. Bu işin sonu kötüydü. Vladi'nin hiç kuşkusu yoktu. Son birkaç yılda pek çok kesinlikten vazgeçmişti. Bürokratik komuta ekonomisi sistemi sona ermişti. Ama bu sistemin çöküşü, diğerinin daha üstün ve tercih edilir olması anlamına gelmezdi. Daha geçen hafta Vladi'nin parlak öğrencilerinden biri, eskiden şiirleri umut vaat eden bir şair tutuklanmış ve cinayete teşebbüsle suçlanmıştı. Kurbanı olan Kruzbergli bir Türk pazarcı ölmemişti gerçi, ancak bir gözünü kaybetmişti. Vladi şimdi düşününce kendisini en çok etkileyen şiirin, oğlanın büyük babasının savaştan önce yaşadıkları, yenilgiden sonra ve Königsberg'in Kaliningrad adına almasından hemen önce kaçtıkları eski Königsberg'in anısına yazdığı dizeler olduğunu hatırladı. Immanuel Kant'ın ruhundan söz edilmişse de şiir eski sınırlara duyulan bilinçaltı bir özlemdi. Belki de olmayan şeyler görmeye çalışıyordu ve şiir hepsinin Dac'ın yapısında şöyle ya da böyle hissettikleri yabancılaşmayı yansıtmaktaydı. Vladi hesabı ödeyip galeriden çıktı. Evelin yüzünden planladığı Tiergarten gezisini yapamadan bir otobüse atlayıp doğuya döndü. Evine vardığında saat 4 olmuştu. Ortalık dağınıktı. Önce mutfağı temizledi, sonra oturma odasını düzene soktu. Kendi odası derli topluydu. Ardından yatağına uzandı. Kimi zaman hiçbir şeyin kendilerini etkilemeyeceği yere varana kadar dünyalarının derinliklerine gömülebilen insanlara gıpta ederdi. Tarih umurlarında bile değildi. Sao örneğin. Tarihi terk edip ticarete atılan Sao. Vladi ne kadar uğraşsa da tarihten kaçamıyordu. Onun gibi insanlar için ormana kaçış yoktu. Yetiştirilişi, bulunduğu çevre, yaşadığı yer Sao'nunkinden çok farklıydı. Hiçbir şey değişmezdi. Değişmesi gereken toplumdu. Yoksulların acı çekerek frenlemeye çalıştıkları öfkeleri sürgüt bastırılamazdı. bu düşünceler arasında uyuyakaldı. Bir saat sonra uyandığında dışarıdaki karanlığı görünce şaşırdı. Ancak saat daha 5'ti. Paniğe kapılmaya gerek yoktu. Ağır ağır kalkıp banyoya gitti. Tıraş olmaya başladığında çıplak ışık gözlerini acıtıyordu. Uzun boylu, yapılı bir insandı. Esmer teni, çıkık elmacık kemikleri ve kahverengi gözlerinin hafif çekikliği okulda pek çok sataşmayla karşılaşmasına neden olmuştu. Son bir yılda kilo almıştı. Bunun dışında yıllar geçtikçe kararan bir İtalyan freskindeki erkeğe benziyordu. Saçlarına kır düşeli uzun yıllar olmuştu. Soluk yeşil kadife elbisesini giydi, saçlarını taradı ve evden çıktı. Gecenin birinde partiye katılan insanlar Kantstrasse'nin yan sokağında açılan yeni bir eşcinsel kulübüne gitmek istediler. Vladi yorulmuştu. Kalbinde hafif bir sızı vardı. Evelin'i sık sık düşünmüş ve tesadüfen karşılaşmalarına sevinmişti. Ama kutlamaya hazırlıklı değildi. İyi bir restoranda küçük ve zarif bir kutlama olacağını düşünmüştü. Oysa karşısına boş bir film stüdyosunda absürt bir maskeli yemek daveti çıktı. Orta çağ sıralarına oturmuşlar, film seti gibi ışıklandırılmış salonda Türk mezeleri yiyorlardı. Garsonlar rengarenk giysiler içindeydi. Stüdyonun çevresine dizili vampirler, iskeletler, Marx, Engels, Leninler, zırhlı şövalyeler ve proleterler kendilerini seyrediyorlardı. Vladi çevresindeki kibirli yüzlere baktı. Gerçek miydi bunlar? Enerji depoları neden tükenmemişti? Sadece yaş farkından mı ileri geliyordu bu? Yoksa onlar hayali başarılarla sarhoş muydu? Yanındakilerden sıkılan Vladi'nin bakışları çevresinde dolaşmaya başladı. Kadın kendisine bakıyordu ve göz göze geldiklerinde şaşırmıştı. Derken Vladi'ye gülümsedi. Vladi de gülümsedi. Üzerinde siyah ve sırma işlemeli, kırmızı ipekli bir bluz ve bol bir siyah pantolon vardı. Vladi gibi o da gösterimden sonra kostüm değiştirmeyi reddetmişti. Kadınla daha önce tanışmış gibi bir duyguya kapıldı. Belleği izlenimciydi ve sözcüklerle görüntülerden oluşurdu. İnsanların kendileri, ne giydikleri, yüz hatları ve özellikle zihninde hep bulanık bir gölge gibi kalırdı. Kadını birden tanıdı. Leyla. Kruzberg'li Leyla. Farkında olmadan yaşamını alt üst eden kadın. Duvar sonrası ilk sergi. Leyla'nın Frida Kahlo'dan esinlenen etkileyici portresi. Saçları bal rengi, gözleri yeşil. Portresinde kendisini siyah saçlı ve kahverengi gözlü olarak görmüştü. Tablolarından gerçek dışı bir hava yayılıyordu. Kesinlikle dekoratif olmadığı gibi şekiller ve renkler Anadolu'da geçen çocukluğundan alınmıştı. Yalnız sahne kesinlikle Berlin'di. Yüzleri özlemle dolu Türk çocukları pencerelerinin ardından sokakta oynayan Alman çocuklarına bakıyorlardı. Sokakta iki araba. Biri endişeli Türk yüzleriyle dolu. Diğerini süren ise koca burunlu, keyfi yerinde, halinden memnun görünen şişman bir Alman burjuvası. Yanlarından geçen dansçıların bacakları arabaların camlarında yansıyor. Helge'nin yağmurlu bir günde gördüğü çalıntı öpücükler. Helge doğru eve geliyor, sonra hayatından çıkıp gidiyor.